Ayrım 24.
Peşlerinden yaverler ve yüksek dereceli memurlar geliyordu. Sir Harry ve eşi yaldızlı kubbenin altına geldiklerinde herkes ayağa kalktı. 100 yıl kadar önce Hindistan henüz beyazlarca yönetilmiyorken, efsane sayılacak kadar uzak bir geçmişte, Ud krallarının altında yer aldıkları kubbe de aynı kubbeydi. Durbar resmen açılmıştı. Han Bahadır, Rai Bahadır, Serdar Sahip, baş teşrifatçı, tunturaklı biçimde, iyi, sadık hizmetlerinden ötürü bahşedilen ünvanları sıralayıp duruyordu. Buna layık bulunanlar, önemlerinin bilincinde olmanın gururu ile kırmızı halıda ilerliyor, tahtın önünde eğiliyor ve İmparator Kralın temsilcisinin elinden davalarının en kutsalı olan Hint-İngiliz dostluğuna bütün bir ömür hizmet etmiş olmanın ödülünü, o pek değerli parşömen kağıdını ya da bir nişanı alıyorlardı. Bu yıl en sadesi olan Han sahipten, en şanslısı olan Şövalye Hindistan Yıldızı Komodoru ne kadar? 20'ye kadar ünvan dağıtılmıştı. Racaların bazılarına da Büyük Prens anlamına gelen Mihrace ünvanı verilmişti. Her biri kibar alkışlarla karşılanıyor, herkes gülümsüyor, birbirini kutluyordu. Bu dostluk törenleri sürerken Hindistan'ın her bir yanında Mahatma Gandhi tarafından yönetilen kitlelerin işgalciye karşı ayaklandıkları, İngiliz askerlerinin göstericilere ateş açtıkları, liderleri Muhammed Ali Cinnah'ın etrafında kenetlenmiş milyonlarca Müslümanın yabancıların gitmesi ve bağımsızlık için Hindularla birleşeceği tahmin edilebilir miydi? Bağımsızlık. Yıllardan beri ülkede bu sözcük ile ürperiyordu. Ne tutuklanmalar, ne kurşunlar, ne dökülen kan bu sözcüğün anlamını yok edebiliyordu. Bağımsızlık. Ezik bir halk için ufukta vaat dolu, sihirli bir sözcük. Burada da ise özenle kırpılmış çimlerin üzerinde muazzam begonyalar arasında oturmuş şükran ve saygı dolu seçkinler takımı. Bu sanki bir rüyaydı. Alçaklık mı, bilinçsizlik mi? Selma, efendilerini taklitten başka bir şey düşünmeyen bu iyi terbiye edilmiş maymunlara hakaret etmek isteğiyle yanıyordu. İngilizler bizi nasıl da hor görüyorlardı. Gözleriyle onu aradı. Bahçenin karşı köşesinde kendisi gibi bağımsızlık hareketini destekleyen ve para yardımında bulunan racalarla bir aradaydı. Bu ikilik de ne oluyordu? Hiçbir zaman İngilizlerden bir ünvan ya da nişan kabul etmemişlerdi. Ama işgalcilerle en iyi ilişkiler içinde bulunmayı da ihmal etmiyorlardı. Onu uyutmak ve sırtından hançerlemek için mi? Emire göre evet. İngilizlerin kuvvetle kapı dışarı edilemeyecek kadar güçlü oldukları söylenirdi. Selma Durbar için yola çıkmadan önce son bir kez ısrar etmişti. Ama böylesine horlayıcı törenlere katılmak mutlaka gerekli mi? Emir gülümsemişti. Bazılarımızın iğrençliğini ve efendilerimizin çalımını seyretmek emin olun çok yararlı oluyor. Kini biliyor. Tören kılıcının zümrütlerle işli kabzasının üzerindeki parmakları bembeyaz kesilmişti emirin. Bu akşam durbardan sonra vali büyük bir balo düzenlemişti. Kalbur üstü herkes davetliydi. Aşağı yukarı İngiliz ve Hintli 2000 kadar davetli olacaktı. Selma bütün öğleden sonrasını tuvalet masasının önünde geçirdi. Hindistan'a geldiği bir yılı aşkın bir süredir ilk kez baloya gidecekti. Çok güzel olmak ve onu görmezlikten gelen şu İngiliz kadınlarını kıskançlıktan çatlatmak istiyordu. Özenle üzeri elmas işli, lacivert renkli bir sari seçti. Teninin beyazlığını ortaya çıkaran bir mücevher kutusu gibiydi. Boynuna, bileklerine, saçlarının arasına zümrütler taktı. Odanın eşiğinde emir durmuş ona bakıyordu. Onu hiç bu kadar güzel görmemişti. Bu zarafete, bu soyluluğa, bu kıyaslanamaz parlaklığa göğsü kabararak baktı. Bu gece bütün kent onu kıskanacaktı. Ne bir prens ne de bir İngiliz'in övünebileceği böyle bir mücevheri yoktu. İki yanı palmiye ağaçlarla süslü, bitip tükenmez görünen yolun ucunda valinin sarayı bütün haşmetiyle yükseliyordu. İyice aydınlatılmış olan giriş kapısında kırmızı ve siyah sarıklarının üzerine İngiliz tacı işlenmiş bulunan muhafızlar selama duruyorlardı. Merdivenin başında ekselanslarının iki sekreteri bu Nisan gecesinin sıcaklığına rağmen siyah frakları ve dik beyaz yakaları içinde davetlileri karşılıyorlardı. Bütün konukların geldiğine iyice kanaat getirdikten sonra yüce majestelerini şahsen temsil eden Sir Harry ve Lady Violet ortaya çıkacaklardı. Hizmetkarlar davetlileri Corent başlıklı pembe sütunların arasından şeref salonuna götürüyorlardı. Burası mermerlerle kaplı, zarif kemerler üzerinde yüzen altın ve firuze renkli bir hayal alemiydi. 10 metre kadar üstte çok ince işlenmiş kubbelerle örtülü localar boyunca bir geçit uzanıyordu. Muazzam kalabalığa rağmen yine de büyük görünen bir salondu. Siyah fraklara karışan beyaz şirvanilerin yanı sıra Hindistan ordusunun parlak üniformaları göze çarpmaktaydı. Piyadelerin kırmızısı, süvarilerin simli mavi ceketleri. Selma'nın tahmin ettiği gibi sari giymiş pek az kadın vardı. Karılarını yabancı gözlerin görmesine izin verecek pek az Hintli bulunur. Buna karşılık rengarenk gece elbisesi giymiş olanlar çoğunluktaydı. Tuhaf diye düşündü. İngiliz kadınları bu ülkenin en çarpıcı renklerini benimsemişler. Şu limon küfü sarısı, şu çingene pembesi, şu patlıcan moru. Soluk benizlerini bunlarla mı saklamak istiyorlar ne? Ben de neler düşünüyorum. İngiliz'in nesi varsa üstüne daha iyisi olamaz değil mi? Bizim gibi zavallı ölümlülere basit gelen şeyler onlara kibarlığın son aşaması olarak görünür. Zaten güçleri de bu yüzden. Değişken ruh halleri yoktur. Ne olursa olsun en iyinin kendileri olduklarına inanırlar. Prenses, emir hafifçe dirseğine dokundu. Selma düşünceleri arasında kaybolmuş, vali ile karısının geldiklerini görmemişti. Şeref kürsüsünde ayakta duruyorlardı. Orkestra milli marşı çalmaya başlamıştı. Gecenin en önemli olayı olan takdim töreni birazdan başlayacaktı. Sunucu tek düze bir sesle isim ve ünvanları söylüyor, çiftler peş peşe ilerliyorlardı. Bazılarına tatlı bir söz, diğerlerine tatlı bir gülümseyiş, daha sonra yapılacak pek çok yorumun konusunu oluşturacaktı. Selma tıpkı Osmanlı Sarayı'ndaki gibi diye düşündü. Tabii biraz daha taşra havalı. Asalet mağapları Badalpur racası ve ranisi. Muazzam salonu ağır ağır geçerlerken herkes sustu. Güzellikleri göz kamaştırıcıydı. Böylesi azametin ve böylesi şaşanın şaşkınlığı ve kıskançlığı ile bütün başlar onlara çevrilmişti. Kürsünün önüne geldiklerinde valiye, gülümseyişlerindeki azamet, orada bulunan kalabalığa, haşmetli ev sahiplerinin kendileri, konukları ile uyruklarının da Sir Harry ile karısının olduğu izlenimini vermişti. Emir, çıkan mırıltıları yorumlayabiliyordu. Daha da dikleşebilse, başını daha kaldırabilse, onu da yapacaktı. Şu sırada kendisi imparatordu ve yanındaki sultan, tacına ve servetine eklenen bir mücevherdi. Vali önce şaşırmış ama kendini çabuk toparlamıştı. Sevgili emir, şu an Lady Violet'e sizin ve eşinizin yalnız güzel olmakla kalmayıp, onun da ötesinde güzelliğin simgesi olduğunuzu söylüyordum. Raja sarardı. Bir Hintli ile için karısının görünümünden söz edilmesi hakaretlerin en büyüğüydü. Sir Harry bunu bilmezlik edemezdi. İngilizlere özgü bir riyakarlıkla azametlerinden öç alıyordu. Emir çabucak çevresine göz attı. Yaverin dışında kimse bu sözleri duymamıştı. Rahat bir nefes aldı. Ama gerekli dersi çıkarmıştı. Bir daha asla prensesi bu uygarlıktan uzak olanlara getirmeyecekti. Artık her erkeğin onu gözleriyle soyduğunu sanıyordu. Yumruklarını sıktı. Herkesin onu görmesini istiyor ama bakmasını istemiyordu. İçi içine yiyerek, kıvrak yürüyüşüne, sarisinin sarıp sarmaladığı nefis vücuduna baktı. Kendisini nerede sanıyordu? Daha alçak gönüllü bir duruşa sahip olması gerektiğini ona söylemeliydi. Birden Selma'nın çirkin olmasını istediğini fark etti. Takdim töreni bitmişti. Orkestra Strauss'un bir valsini çalıyordu. Vali Lady Violet'in önünde eğildi, baloyu açtı. Çiftler piste dönmeye başladılar. Emir arkadaşlarını bulmaya gitmiş, Selma'yı ne yapacağını bilmez durumda yaşlı dullarla baş başa bırakmıştı. Selma Emir'in kendisini dansa kaldıracağını ummuştu ama böyle bir düşünce aklından bile geçmemiş olmalıydı. Oxford'daki güzel günlerinden bu yana bu tarz eğlencelere gitmemiş olmalıydı. Kaldı ki buralarda hiçbir erkek karısını böyle ulu orta gözler önüne çıkarmazdı. Hintliler için dans sadece eşcinsellerin ve kibar fahişelerin işiydi. Selma imrenerek vals yapanlara, kavalyelerinin kollarında mest olmuş kadınların mutlu gülüşlerine bakıyordu. Şişman, zayıf, çirkin, kendi ülkelerinde dansa kaldırılma şansına sahip olmayacak bu kadınlar Hindistan'da baş üstünde tutuluyorlardı. Tek bir dansı kaçırdıkları yoktu. Selma gözleriyle onları izliyordu. Ne haksızlık! Şu yaşlı ve sakat cadılarla birlikte oturmaya mahkum ediliş. En güzel kendisiymiş. Neye yarar? Herkes eğleniyor, kimse ona dikkat etmiyor. Sadece kavalyelerinin kollarına asılmış şu acuzeler ara sıra ona alaycı bakışlar fırlatarak ''Nasıl olur, dans etmiyor musunuz? Ama niçin?'' diye sorara benziyorlardı. Umursamaz havalara bürünmüş ama bu kimseyi kandırmıyordu. Emir'e kendisini yalnız bıraktığı, bu hınçlı bakışlara, bu kıskançlığa karşı korumasız bıraktığı için içerliyordu. Zaten o da ortalarda görünmüyordu. Herhalde sigara içilen bölümde erkeklerle tartışmaktaydı. Bütün geceyi orada geçirebilirdi. Kendisini burada tek başına bırakarak. Ya kalkıp gitseydi? Rezalet mi çıkardı? Sonra? Raja'nın kendisine karşı ilgisizliği de rezaletin dik alası değil miydi? Gerçi bunun karı ile kocanın bir arada görünmesinin ayıp sayıldığı Hint adetlerine uygun olduğunu biliyordu ama Emir hiç durmadan ikili bir yaşam süremezdi ki. Kendisini şu İngilizlere getirdiğine göre bir centilmen gibi davranmasını da bilmeliydi. Tüm buradaki yabancılar için karısına karşı bu davranışı ilgisizlik ve hakaret anlamına gelmez miydi? ''Bu şerefi bana bahşeder misiniz madam?'' Selma sıçradı. Genç, sarışın bir adam karşısında durmuş gülümsüyordu. Gösterdiği şaşkınlık üzerine adam da ezilip büzülerek ''Cesaretimi mazur görün, tanıştırılmadık.'' dedi. ''Adım Roy Linton. Hindistan'a yeni geldim ve yarın ekselanslarının mahiyetinde göreve başlayacağım. Burada kimseyi tanımıyorum. Kendi kendime belki bu dansı...'' Selma onu haddini bildirmek üzereydi. Ama o kadar utangaç görünüyordu ki, beceriksizliği karşısında gülümsedi. ''Dans etmiyorum, sir.'' ''Gerçekten mi?'' Azarlanmış bir çocuk gibi kızardı. Onun uzun süredir izlediğini ve dans etmeye can attığını görmüş olduğunu söylemedi. Şu güzel kadını düşlemekle aptalca davranmıştı. Özür diledi, ayrılmak üzereyken Selma onu durdurdu. ''Bir saniye oturmaz mıydınız?'' Yanındaki kadınlar kulaklarına inanamıyorlardı. Şu küçük Rani amma da utanmazdı. Birbirlerine anlamlı bakışlar fırlatıyor, kapabilecek rezaletin kokusunu havada hissediyorlardı. Selma adama bakarken, kabul edersem Emir ne yapar? Tam bir facia yaratır, bu apaçık diye düşündü. Lübnan'da jandark gemisinde verilen baloyu anımsadı. Fransız subayı ile dans ettiğinde Vahid amma da kızmıştı. Alt tarafı bir facia, hiç de hoşuna gitmeyecek bir şey değildi. Şu içinde bulunduğu, alışmaya başladığı tek düzey yaşamını biraz hareketlendirmiş olurdu. Vas etmek arzusundan çok, kendini koyuvermek duygusu ona aniden şu sözleri söyletti. ''Hadi dans edelim.'' Roy Linden olağanüstü dans ediyordu. Yoksa olağanüstü olan çaldığı şu saniyeler miydi? ''Ne gam!'' Selma gözleri yarı kapalı, kendini girdaba bırakmıştı. Daha hızlı, çok daha hızlı. müzikten, şu güneş rengi ışıklardan, şu firuze rengi tavanın göz kamaştırıcılığından başı dönüyordu. Orkestra çalmayı niye kesti? Ani duruştan sendeler gibi oldu. Kavalyesinin koluna tutunmak istedi ama o kaçar gibiydi. Şaşkın gözlerini açtı. Emir bembeyaz kesilmiş karşılarında duruyordu. Yüzüne bir defa bile bakmadan eliyle Selma'yı bir kenara itti. Bu erkekler arasında çözümlenecek bir işti. Bu hakareti ödeyeceksiniz bayım. Hem de yarın sabah. Silah seçimini size bırakıyorum. İngiliz şaşırmış, karşısına dikilen adama bakıyordu. Deli miydi? Yoksa meraklılar etraflarını sarmıştı ama kimse müdahale etmeye cesaret edemiyordu. Durumun ciddiyetini herkes anlıyor ve Raja'dan yana çıkıyordu. Kurallara uymak gerekirdi. Raja'nın namusu, hepsinin de namusu söz konusu. Azizim Raja, valinin sesi bütün başları ondan yana çevirdi. Sir Harry'e haber verilmiş, o da hemen koşup gelmekte yarar görmüştü. Bu yakışıksız olayı, evet, bir ölüm kalım işine dönüştürüp çığırından çıkarmanın gereği yoktu. Kendini genç Linda'nın babasına, oğlunun evli bir kadını dansa kaldırmak cüretini gösterdiği için bir düelloda öldüğünü açıklarken göremiyordu. Çünkü bu işten Raja'nın galip çıkacağına gün gibi emindi. Usta bir atıcı olduğunu bilmeyen yoktu. Hem şayet ölen Raja olursa durum daha da ciddileşirdi. Bugünkü siyasi ortamda tam bir bomba etkisi yaratırdı. Bağımsızlık hareketi Raja'yı karısının namusunu korumak istediği için sömürge yönetimince şehit edilen bir kahraman olarak ilan ederdi. Karı ve koca bütün masum Hintli kadınların ve bütün namuslu Hintli kocaların şeref simgesi olurdu. İhtilali başlatmak için bundan iyisi bulunamazdı. Vali bir saat boyunca Raja'yı yatıştırmaya çalıştı. Diplomasinin bütün hünerlerini gösterdi. Genç adamın iyi niyetini Rani'yi suçlamadan kanıtlamak kolay iş değildi. Roy Linda'nın suçsuzluğu çok açıktı. Kendisinin de saf saf anlattığı gibi yalnız ve sıkılıyor görünen genç bir hanımı fark etmişti. Ama onun asla... Bin bir özür diliyor, bu da emiri yatıştıracak yerde büsbütün sinirlendiriyordu. Çünkü bir suçlu gerekti. Şu delikanlı doğruyu söylüyorsa, bütün işin tek sorumlusunun Rani olduğunu, bu gece 2000 kişi önünde kendisini bilerek rezil ettiğini kabul etmek zorunda kalacaktı. Başka seçeneği yoktu. İngiliz'i öldürmesi gerekiyordu. Sir Harry sinirlenmeye başladı. Eğer Raja ne pahasına olursa olsun hakareti kan ile temizlemek istiyorsa, karısını öldürmesi çok daha mantıklı ve etkili olurdu. Ama neyse ki uygar insanlar arasında bulunuyordu. Yoksa bu iş bir faciaya dönüşebilirdi. Tabii bu Rani'nin de suçu değildi. Hindistan adetlerine göre yetiştirilmemiş, batı eğitimi görmüştü. Yine de ona bazı şeyleri anlatmak gerekmez miydi? Emir damarına basılmışçasına doğruldu. Yeter! Bu iş sadece beni ilgilendirir, ekselans. Hiçbir sorun kalmayacak. İşi kökünden halledeceğim. Sir Harry irkildi. Yoksa onu öldürecek mi? Peh, alt tarafı beni ilgilendirmez. Dışarısı sakin olduğu sürece gerisi vız gelir. Bundan böyle odanızdan çıkmayacaksınız. Yemeklerinizi burada yiyeceksiniz. Sarayın bahçesinde dolaşmanız da yasak. Arkadaşlarınızı da kabul etmeyeceksiniz. Bundan sonra en sıkı purdaha uyacaksınız. Kardeşinin yanında namus simgesi Rani Azize'nin ağzı kulaklarına varıyordu. Bütün bunları öngörmemiş, bu işin kötü biteceğini söylememiş miydi? Emir bıkkın bir sesle devam ediyordu. Size fazlasıyla iyi davrandım. Size güvendim. Bana ihanet ettiniz, beni küçük düşürdünüz. Doğru dürüst davranamadığınıza göre beni zor kullanmaya mecbur ediyorsunuz. Karımın haysiyetimle oynayacağını hiç beklemezdim. Odadan çıktılar, kapıyı kapattılar. Selma anahtarı çevirdiklerini duydu. Yoksa hapis mi edilmişti? Hangi cüretle? Mahkemeye, gerekirse genel valiye başvuracaktı. Yetmezse Beyrut'a, annesine. O milleti ayağa kaldırmasını bilir. Yarı deli yaşlı kadın gözlerinin önünden gitmiyordu bir türlü. Kaçın, çok geç olmadan. Paniğe kapıldı. Kapıya koştu, zorladı, yüklendi, tırmaladı. Boşuna. Selma ilk kez korkuyordu. Kim ona yardım edebilirdi? Hapsedildiğini kimse bilmiyordu. Raja ve Rani Azize ortalarda görünmeyişine 100 türlü mazeret bulabilirlerdi. Kimse de yadırgamazdı. Hindistan'da kadınlar o kadar az çıkarlardı ki. Başlangıçta birkaç soru sorsalar bile, bir sarayın içinde neler olup bittiğini araştırmak kimin aklına gelirdi? Onu çabuk unuturlardı. Nampur Rani'sinin annesini unuttukları gibi. Bu düşünceyle ürperdi. Asla. Ölür ama kendisini diri diri gömmelerine izin vermezdi. Yapamam huzur. Raja sahip beni öldürür. Hizmetçi başını iki yana sallayarak geri geri gidiyordu. Ellerini arkasına kavuşturmuştu. Hayır, altın kolyeyi kabul edemezdi. Hayır, mektubu götüremezdi. Hayır huzur, imkansız. Selma yorgun kolyeyi elinden bırakıverdi. Hapsedileli 3 gün olmuştu. Ümidini yitirmek üzereydi. Oysa yeni gelen bu hizmetçinin bakışlarında acımaya benzer bir şeyler gördüğünü sanmıştı. Ama korkusu ağır basıyor. Emir nasıl bir ceza ile tehdit etmiş ki yanında altın bile güçsüz kalıyordu. Emir mi yoksa Rani Azize mi? Hiç kuşkusuz kardeşinin öfkesinden yararlanarak işleri ele alan oydu. Emir asla Selma'nın her zamanki hizmetçilerini geri çekmeyi akıl etmezdi. Üstelik kapının önüne belinde kılıcı ile siyahi bir harem ağasını dikmek gibi gülünç davranan da o olamazdı. O uğursuz geceden sonra kocasını bir daha görmemişti. Eşyalarını toplayıp bekarken kaldığı daireye taşınmıştı. Onunla konuşabilse onu yumuşatabilirdi. Alt tarafı kendisini sevdiğini biliyordu. Ama görüşmeleri Rani Azize'nin elindeydi. Raja'nın ablası Zenana'dan çıkan bütün haberleri denetliyordu. Tehlike de işte buradaydı. Selma ölse bile Emir bunu bilmeyecekti. İlk günü kızgınlık ve şaşkınlık içinde bağırıp çağırmıştı. Onu bir hayvan gibi kapatmalarına akıl erdiremiyordu. Sesinin kısılmasından başka bir sonuç elde edemedi. Yaptırmak için o kadar uğraştığı oda kapısı şimdi ona zindan kapısı olmuştu. Pencereden kaçsa? Çok yüksekti. Üstelik balkona dikilmiş olan harem ağası gece gündüz nöbet tutuyordu. Selma kendi kendine ümitsizliğe düşmek yok demişti. Direnmesi için bütün gücünü toplamalıydı. Ama zaman geçtikçe geçici olduğunu sandığı durum bütün ağırlığıyla uzayıp gidiyordu. Emir, bundan böyle odanızdan çıkmayacaksınız demişti. Bundan böyle. Ne kadar zaman için? Kaç gün? Kaç hafta kapalı kalacaktı? Bu işin ilelebet süreceğine bir an olsun inanmak istemiyordu. Özellikle ilk akşam kapı üzerine kilitlendiği zamanki gibi paniğe kapılmamalıydı. Yapmalıydı ki, bilmiyor. Ne yapması gerektiğini artık bilmiyordu. Günler geçiyordu. Selma yemekleri geri gönderiyordu. Bunu istediğini elde etmek için değil, sadece aç olmadığı için yapıyordu. Yiyecekleri görmek bile midesini bulandırıyordu. Eşinden haber soran Raja'ya Rani Azize bu zoraki kapanışın çok yararlı olduğunu, karısının düşündüğünü anlamaya başladığını söylüyordu. Artık çıkamaz mıydı? Yo hayır, bu delilikti. Selma bırakılacak olursa henüz alıştırılan vahşi atların dizginleri gevşetildiğinde gemi azıya almaları gibi daha da iskankar olurdu. Kabahatinin büyüklüğünü iyice anlamalı, pişman olmalıydı. Yoksa verilen ceza boşa gitmiş olurdu. Onunla konuşsa mıydım? Onu bu seferlik affettiğimi ama bundan sonra en ufak kusurunda boşayacağımı söylese miydim? Selma'nın duymuş olsaydı, bu sözlere nasıl güleceğini tahmin etmekten uzaktı. Osmanlı hanedanında hünkârın izniyle kocalarını boşayanların sultanlar olduğunu bilmiyordu. Bir damadın hükümdar soyundan gelen eşinden ayrılmasına asla izin verilmezdi. Bu hükümdara yapılmış bir hakaret sayılırdı. Selma ailesi asla geri almayacağı için evliliğin bozulmasının ölüm anlamına geldiği Hintli kızlardan değildi. Kocasının boşadığı bir kız bütün ailenin yüz karası olur, barınacak bir yer bulamazdı. Onun için de parya olmak yerine yalnız kocasının değil bütün ailesinin kölesi haline gelirdi. Rani Azize zekiydi. Bu yabancı kadının ölçüsüz gururunu sezinlemişti. Tahta veliaht vermekten aciz bu utanmazın gitmesini her şeyden çok istiyordu. Ama Raja'nın savurduğu tehditlere rağmen onu asla göndermeyeceğini biliyordu. Tek çözüm Selma'nın iyileşemeyecek kadar hasta düşmesiydi. Bunu düzenlemek pek de zor değildi. Kardeşinin kaygılı yüzünü sevgiyle okşadı. "Merak etmeyin," dedi. "Onunla en iyi biçimde meşgul oluyorum. İşe karışacak olursanız her şeye yeni baştan başlamak gerekir. Sabırlı olun. İki haftaya kalmaz sevecen, yumuşak başlı, hayallerinizi süsleyen bir eşe kavuşmuş olacaksınız." Selma günden güne eriyordu. İştahını zorlamış ama midesi bir şey almaz olmuştu. Çay bile midesini bulandırıyordu. Ensesi ağrıyor, ayağa kalktığında başı dönüyordu. Okumayı çok sevdiği halde okuyamıyordu. Hiçbir şey istemiyordu, bekliyordu. İlk önceleri bu uyuşukluk ile mücadele etmek istemiş, rahatsızlığını kapalı tutulmasına bağlamıştı. Şimdi bulutlar üzerinde yüzüyordu. Onu bitip tüketen kuspaları kesildiği için rahattı. Küçük hizmetçi Ras Sultan'dı, bunu aklına getiren. Selma'nın kusma krizi tuttuğu bir gün ona yemek yemese belki daha doğru olacağını söylemişti. Ağzından başka bir söz çıkmamıştı ama Selma bazı şeylerden şüphelendiği için kendi kendine deli olmalıyım diye düşünmüştü. Ama iki gün üst üste tepsileri geri gönderince kusması da durmuştu. Sadece musluk suyu içiyor ve Rasullah'ın gizlice getirdiği bir iki bademi yiyordu. Şimdi gerçi kalkacak gücü yoktu ama daha iyiydi. Aradan 3 hafta geçmişti. Artık aldırdığı yoktu. Havada uçuyor gibiydi. Hiçbir hususta ne endişeleniyor ne de kızıyordu. Annesini, İstanbul'u, çocukluğunu düşlüyor, gözlerinin önünden uçuk renkli bir mutluluk şeridi geçiyordu. Sakindi, durulmuştu. Nihayet. "Bu bir cinayet, bu emri kim verdi?" Selma yarı uyanık çevresinde bir takım hareketler, kulağına gelen bir takım sözler fark ediyordu. Neden uyumasına izin verilmiyordu? İç çekti. Hafifçe kıpırdadı ve yumuşak bir pamuk gibi onu kollarına alan sessizlik girdabına kendini bırakıverdi. Rani Azize'nin karşısında o çekingen Zehra suçlayıcı bir ifadeyle doğruldu. Yolculuğumuzu kısa kesmeseydik ölüsünü bulacaktık. Acele çağrılan genç bir doktor durumun ciddi olduğunu söylemişti. Besin almadan birkaç gün daha geçseydi kalp durmuş olacaktı. Raja sapsarı kesilmiş ablası Azize'ye bakıyordu. Zehra'nın sorularını küçümseyici bir sessizlikle karşılıyordu Azize. Kendisi mi yoksa o mu daha suçluydu? Selma'dan nefret ettiğini bile bile bütün sorumluluğunu ona bırakmış, doğruluğunu irdelemek gereği duymadan her sözüne inanmıştı. Karısının gözyaşlarına dayanamamaktan mı korkmuştu? Küçük düşülen bir kocanın gururuna mı yenik düşmüştü? Öç almak mı istemişti? Önünde yatan bu zayıf bedene, kuş kadar kalmış yüze, huzursuzlukla bakıyor, karısı ölmüş olsaydı duyacağı acıyı gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Ama ne kadar zorlansa hissettiği sadece ilgisizlikti. Utanmış ve şaşırmıştı. Aşk denilen hastalığa yakalanmamıştı ama en azından karısına sevgi duymuştu. Genelde düşüncelerine hakim olduğu halde bu kez onları denetleyemiyordu. Aklından neler geçmiyordu ki? Görkemli bir cenaze alayı. Birkaç ay süresince teselli edilmesi zor bir dul olması, sonra ailesinin, dostlarının ısrarı adını sürdürmesi gerekti. Bu kez ona tanrısı gibi tapacak olan gencecik bir Hintli kızla mutlu bir evlilik yapması, bir sürü oğul sahibi olmaları. Amir bay. Bay, ağabey. Zehra sitem dolu bakışlarını daldığı hayallere gülümsemekte olan ağabeyini çevirdi. Doktor apanın yanında gece gündüz bir hemşire bekletmemizi istiyor. Yeniden yemek yemesini sağlamak için. İyi bakılırsa 2 hafta içinde ayağa kalkabilirmiş. Ama mutlaka yer değişikliği gerekiyormuş. Sıkıntıyı üzerinden atabilmesi için. Doktor kendini ölüme terk etmek istediğini, yaşama zevkine yeniden kavuşabilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Düşünüyor mu? Raja öfkeden kıpkırmızı oldu. Düşünme küstahlığı gösteren bu toy delikanlı da kim oluyordu? Karım burada çok mutlu. Orası öyle. Ama belki kır havası ona iyi gelir. Mümkün olur olmaz Badalpur'a gideriz. Evet, çözüm Badalpur'du. Luknov'a geri döndüklerinde valinin balosundaki rezalet belki unutulmuş olurdu. Her an yaklaşmak bir adım ölüme. Sürmesi için boş yaşamak bu anı. Bir şey yapmadan, kımıldamadan, karma karışık edip silmemek için, geriye kalan zamanı öldürmemek yaşama hele yaşarken. Selma kalemi bıraktı. Pencereden güneşin doğuşuna baktı. Ufukta, ta uzaklarda titrek bir sis perdesi oynaşıyordu. Bu, Himalayaların gerçeği arayanların çekildiği, hayatlarını terazinin bir gözüne koymakta tereddüt göstermeyenlerin hiçbir şey kazanmamak pahasına her şeyi, hatta ümitlerini bile kaybetmeye göze alanların kutsal dağı. Selma'da bu cesaret yoktu veya belki de böyle bir cesaret gösterebilirdi, emin olsaydı. Yine şu güven duyma ihtiyacı, şu 600 yıllık imparatorluk kanıyla böbürlenen kendisinde sayman kafası. Oysa hiç korkmamıştı öleceğini sandığında. Cesaret olduğuna inanmak istiyordu bunun. Ama için için yorucu bir yoldan sonra artık tartışılmayacak bir duruma gelmenin gevşek huzuru olduğunu düşünüyordu. Ölü. Sözcük kendisini hiçbir zaman tanımlayamamış ve ömür boyu bir amaç, doğruluk peşinde koşmuş birisi için kulağa yüz yuvarlak, çatlaksız, kesin geliyordu. Ah, şu ne istediklerini bilip onun için mücadele eden roman kahramanları gibi olabilseydi neler vermezdi. Bazen her şeyin saçma geldiği, kendisini, tutkularının gücü, isteklerinin şiddeti şaşırtıyor ve hayran bırakıyordu. Bilgelik, bu aldırışsızlık sufilerin öğrettiği görünenler dünyasından vazgeçiş midir? Üzerinde iyice düşünmek isterdi ama saygı duyamayacak kadar aklı başındaydı. İnanma ve ilgilenme duygusu yıllar önce ülkesiyle babasını aynı anda kaybettiği o ilkbahar gününde terk ettiği şeylerdi. Sadece başkalarının istekleri, kendisine duyulan ihtiyaç onu bugüne getirmiş, yaşatmıştı. O nedenle de Badalpur'dan başka bir varlık sebebi kalmıyordu. Ranilerinin çevresini saran bu yoksullar, kendisinin onlara, onların kendisine olduklarından daha fazla muhtaç olduğunu biliyorlar mıydı? Onun verdiği biraz paraydı ama onlar güvenli bakışları, beklentileriyle kendisine hayat veriyorlardı. Dün gece buraya geldiğinde köylü kadınların onu karşılamaya çıktıklarını görmüş, yüreği ısınmıştı. Biraz ötede parmaklığın arkasında küçük Dulcita ona gülümsüyordu. Diğer kadınlar uğursuzluk getirir diye onu kovmak istemişlerdi. Ama Sita bu seferlik direnmişti. Gözü kalır, nazarı değer korkusuyla bırakmışlardı. Selma bir an için onu tanıyamamıştı. O ince yüz kırışmış, geçen yıl o denli körpe olan 14 yaşındaki çocuk neredeyse bir koca karı olmuştu. Bu hale gelmek için ne denli çekmiş olmalıydı? Selma geri dönerlerken onu Luknov'a götürmeyi düşündü ama Luknov'da olsun, bir başka yerde olsun, çocuğun kaderi değişmeyecek. Her yerde itilip kakılan dul bir kadın olacaktı. Parvati nerede? Diye sordu. Selma gelmeyişinden biraz düş kırıklığına uğramış olarak. Size haber gönderdi Rani sahibe. Parvati gelemediği için özür diliyor. Ama kocasının başucundan bir an olsun ayrılamıyor. Adam çok hasta. Son mehtaptan bu yana durmadan kan kusuyor. Hekimin ilaçları da iyi gelmedi. Yazık, dedi Selma. Ama içinden yaşlı kocanın ölmesiyle Parvati'nin kurtulacağını düşünerek sevindi. Onu koca ailesinin ve çevrenin kötülüklerinden kurtarmak için Badalpur'da bırakmamaya karar vermişti. Sita'yı da bir yolunu mutlaka bularak bu karabasandan çekip çıkartacaktı. İnsan ömrü 14 yaşında tükenemezdi. Gecenin geriye kalan kısmında Selma büyük denklerle Lucknow'dan getirdiği hediyeleri dağıttırdı. Bu önce bir karışıklığa neden olmuş, sonra iş yumruklaşmaya dönüşmüştü. Muhafızlar bağıra çağıra, ite kaka, herkes için yeterli hediye olduğunu anlatana kadar ortalık durulmadı. Sonunda herkes hediyesini bağrına basmış evine dönmüştü. Selma yorgun ama mutluydu. Kendi kendisiyle barışını kurmuştu. Oda penceresinin bambu ağacından yapılmış olan perdesine bir taş atıldığında gecenin ilerlemiş bir saatiydi. Önce dikkat etmemiş, sonra gürültü tekrarlanınca balkona çıkmıştı. Rani sahibe, şaşırarak aşağıya bakmış, karanlıkta hiçbir şey görmemişti. Rani sahibe, benim, Parvati. Sütunun arkasında, tam penceresinin altında ince gölgeyi fark edebildi Selma. Parvati, bu saatte burada ne işin var? Ne ihtiyatsızlık? Muhafızlar seni vurabilirlerdi. Yukarı çık, ben de bırakmaları için haber veriyorum. Yo, hayır Rani sahibe, kimse geldiğimi bilmemeli. Ama sizi görmek istedim. Korkuyorum. Korkma Parvati. Kocana bir şey olacak olursa seninle ben meşgul olacağım. Söz veriyorum. Ama Rani sahibe, istiyorlar ki. Selva hiçbir zaman ne istediklerini öğrenemeyecekti. Bir nöbetçinin ayak sesleri Parvati'nin kaçmasına neden olmuştu. Ertesi sabah Selma konuştukları aklına geldikçe büyük bir huzursuzluk duydu. Parvati dehşete kapılmış görünüyordu ve Rani'sinin sözleri bile onu yatıştırmaya yetmemişti. Oysa Selma'nın hatırladığı kadarıyla sakin, aklı başında bir genç kadındı. Bu kadar telaşa anlam veremiyordu. En iyisi Sita'ya bir şey bilip bilmediğini sormaktı. Sıcak bir gündü. Selma öğleden sonrasını Emir'in büyük annesinin yanında geçirdi. Son görüştükten bu yana Rani sahide bir hayli çökmüştü. Artık devlet işlerine bakamıyordu. Artık işleri ele alma sırası Emir'de ve sende çocuğum. Mavi gözlerinde tatlı bir ışık vardı. Sonunun yakın olduğunu bilen ve onu sükunetle bekleyen ihtiyarların nur yüzüne kavuşmuştu. Yatağının ayak ucuna oturmuş olan Selma sevgiyle ona bakıyordu. Rani çevresine huzur saçıyordu ve her türlü pürüz, sorun, aniden anlamsız ve gerçek dışı görünen bir dünyanın cürufları, yayılan bu ışınlar içinde eriyip gidiyordu. Gün batımına kadar orada oturacaktı Selma. Hafif leylak kokusunu içine çekerek, yaşlı kadının uykuya daldığını görene dek. Birkaç saniye daha kalacak, bütün söylevlerden çok daha fazlasını söyleyen bu sessizliğin içine gömülecekti. Güneşin son ışıklarıyla etraf kızıla bürünmüştü. Küçük caminin minaresinde ezan okunuyor, çevredeki çapraşık ve dar yollardan gün biterken Allah'a hamd etmeye koşan gölgeler fark ediliyordu. Sarayın en üst katındaki terasta Selma, Emir'in yanına oturmuş tatlı serinlik ve barışı tadıyordu. Valinin davetinden beri ilk kez baş başaydılar. İkisi de geçmiş haftalarda olanlardan söz etmiyordu, etmeyeceklerdi de. Açıklamak, özür dilemek, affetmek onlara yakışmayan dayanılmaz bir gevezelik olacaktı. Bu güzel yaz gecesinde birlikte oturmuş, konuşmadan tekrar buldukları sükunetin keyfini çıkarıyorlardı. Uzakta, köyün biraz ilerisinde bir ateşin kızıllığı ve rüzgarın dalga dalga geniz yakan kokusunu getirdiği koyu bir duman göze çarpıyordu. Selma doğruldu. Emir, acaba ot mu yakıyorlar yoksa yangın mı? Ne biri ne diğeri. Orası ölülerin yakıldığı yer. Biri ölmüş olmalı. İlahileri duymuyor musunuz? Gerçekten de mırıltı halinde sesler kulağına gelmekteydi. Parvati'nin ihtiyar kocası olmasın? Genç kadın sonunda özgür olabilecek mi? Birden bahçede sesler, yapraklar arasında bir koşuşma, bir kadının tiz çığlıkları duyuldu. Emir ayağa fırladı, muhafızları çağırdı. Birkaç saniye sonra iri yarı dört adam yakaladıkları avı getiriyorlardı. Beyaz, küçük bir şekil debeleniyor ve adamlara sövgü yağdırıyordu. ''Sita, neler oluyor?'' diye yırtılan salisini yüzündeki gözyaşlarını gören Selma sordu. ''Parvati, Rani sahibe, Parvati!'' diye Sita gözleri yuvarlarından fırlamış haçkırdı. ''Ne Parvati'si, ne oldu?'' Selma onu kollarına almış soru yağmuruna tutuyor ama kızcağız konuşamıyordu. Onu oturtup şakaklarına buzlu su sürdüler. Selma ellerini ellerine almıştı. ''Sakinleş yavrum. Parvati nerede onu söyle.'' Konuşmaktan çok bir inilti çıktı çocuktan. ''Orada. Odunların üzerinde. Kocasıyla. Yanıyor.'' Emir sıçradı. ''Sut de! Yabaniler hala ne cesaretle! Muhafızlar çabuk gidip onu kurtarmaya çalışın.'' Muhafızlar yetişememişti. Alanda dua eden insanların ortasında kömür haline gelmiş iki kara cisimden başka bir şey yoktu. Ertesi sabahtan vakti Selma yüzü gözü ağlamaktan şişmiş olarak kalktı. Onu zorladılar, bundan eminim. O intihar etmedi. Hayatı fazlasıyla seviyordu. O yaşlı, huysuz adamın ölümüyle kurtulmuş olacaktı. Belki, ama nasıl kanıtlamalı? Emir bir Müslüman hükümdar olarak Hindu vatandaşlarının geleneklerine karışmak istemiyordu. Parvati benden yardım istedi. Ben anlamadım. Hiç aklımdan geçmezdi. Selma bütün gece uyuyamamıştı. Parvati'yi onu ateşe sürükleyen cellatlarının elinden kaçmaya çalışırken görüyordu. Emir, öcünü almak gerek. Örnek olsun diye. Böyle bir vahşetin tekrarını önlemek için. İki aileyi çağırtıp sorguya çekin. Biri er geç konuşacaktır. Yalvarırım. Hiç hayale kapılmayın. Ama hatırınız için deneyeceğim. Hepsi efendilerinin huzurundaydı. Sırasıyla önünden geçerken yerlere kapanmışlardı. Şimdi ayakta, gözleri yerde, hükümdarın yüzüne bakmak saygısızlıktı, bekliyorlardı. Raja'nın yanına Rani oturmuştu. Onun kurallara aykırı olarak burada bulunuşu olağanüstü, endişe verici bir şeyler olduğunu gösteriyordu. Selma dikkatle ayrı bireylerinin yüzlerini inceliyordu. Parvati onlardan o kadar çok söz etmişti ki tanıması için isimlerini söylemeleri gerekmezdi. İşte kaynana, iyice kocamış, sıska, 100 yaşını aşkın, dişsiz ağzı, tembul emmekten kıpkırmızı olmuş bir ihtiyar. İşte kayınbiraderler, hantal, ellerine ne yapacaklarını bilmeyen karılarını getirmemişler. Kocalarından iyi bilecek değiller ya, işte ablak yüzlü ölen ihtiyarın tek oğlu. Belli ki alık. Parvati ondan hep yakınırdı. Baba evde yokken tecavüze kalkıştığı için. Karşı tarafta genç kadının ailesi, erkek ve kız kardeşler, anne ve baba. Neden korkmuş görünüyorlar? Adalet onlar için, onların adına yerini bulacak. Raja hepsinin çağrılmasını istemiş. Onun koruması altındalar. Korkusuzca konuşabilirler. Emir bir saati aşkın bir süreden beri onları sorguya çekiyordu. Yaşlı cadı ağlayarak kocasına tapan gelininin intihar etmemesi için yalvardığını ama kendisinin bir dalgınlığı anında genç kadının kendini ateşe attığını anlatıyordu. Erkekler hayatlarını tehlikeye atarak onu oradan çıkarmak istemişlerdi. Boşuna. Parvati bir meşale gibi kendini yakmıştı. Bu korkunç sahneyi anlatırken yaşlı kadın inlemeye, saçını başını yolmaya, ne kadar tanrısı varsa adlarına and içmeye başlamıştı. Ta ki Raja kuru bir tonla sesini kesmesini emredene kadar. Selma'nın oynanan komediye hayret etmemesi olanaksızdı. Gerçi canilerin suçu kabullenmelerini beklemiyordu. Gerçi kızın ailesi aydınlatacaktı kuşkusuz. Ama hayret içinde ailenin inatla sustuğunu gördü. Sıkıştırılınca kız kardeşi Parvati'nin böyle bir niyeti olduğunu kendisine söylediğini açıkladı. Diğerleri ağlayarak başlarını sallıyorlardı. Yalan söylüyorlardı. Selma bundan emindi. Daha da kötüsü hem yalan söylüyorlar Hem de bunu kendisinin bildiğini biliyorlardı. Parvati'nin kayınbiraderlerinin bakışmalarını yakalamıştı. Kendisiyle de efendileriyle de alay ediyorlardı. Öfkeden sapsarı kesilerek emire döndü. Nasıl konuşturmalı? Kırbaçla, ama bundan nefret ediyorum. Diğer racalar iktidarıyla insanlığın bağdaşmadığını söylerler. Ben bu ilkel düşünceleri çoktan bıraktım. Ama bazen haklı olup olmadıklarını düşünmüyor değilim. Çünkü bugün bunları konuşturabilmek için kuvvet kullanmayı reddetmekle bu köylülerin gözünde gülünç duruma düşmüş oldum. Konu takipsizlik ile kapandı. Selam ve sadakat gösterilerinden sonra köylüler evlerine döndü.